Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 29. Ayrım. 14. New York'a varışları, Eve'in hemen merkeze uğrayıp geri döneceğini söyleyebileceği ve bunun kulağa nispeten makul geleceği kadar erken bir saatte oldu. Eve, Rourke'un bunu yuttuğunu sanmıyordu fakat üstelemediğini fark etti. Belki de biraz alana ve çalışmaya ihtiyaç duyduğunu anlayabiliyordu. Ona özünde kim ve ne olduğunu hatırlatan atmosfere ihtiyacı vardı. Peabody'nin küçük çalışma kabininin önünden geçti. Sessizce kendi ofisine girdi ve kapıyı kapadı. Nadiren yaptığı üzere kapıyı kilitledi. Masasının başına geçti, oturdu ve yıpranmış koltuğunun kalçalarının şekline uyarak onu mükemmel bir şekilde kavraması karşısında absürt bir rahatlama hissetti. "Burada oturduğum, işimi yaptığım saatlerin bir şahidi," diye düşündü. En azından işinin düşünme, evrak işi, link görüşmeleri, veri analizi kısmını yaptığı yer. Burası ona aitti. Kalktı ve pencereye doğru ilerledi. Ne göreceğini, hangi caddeleri, hangi binaları, hatta günün o saatinde trafiğin yoğunluğunu bilebiliyordu. Hala titremeye devam eden tarafı, Rourke'a fark ettirmemek için elinden gelen her şeyi yaptığı o tarafı biraz daha sakinleşti. Ait olduğu yerde yapması gereken şeyi yapıyordu. Önceden olan her şey, tüm kötülükler, dehşetler, korkular şu anı oluşturmuştu, değil mi? Onlar olmasa burada olacağının garantisini kim verebilirdi ki? Belki bir zamanlar kurban olmasaydı, şu anda kurbanlar için çalışmaya böyle istekli olamazdı. İşler nasıl işliyordu bilmiyordu, fakat artık çalışmaya başlaması gerekiyordu. Döndü ve masasına ilerleyerek çalışmaya başladı. Doktor Mira ile kısa bir görüşme ayarlamaya çalıştı ve isteği kabul edildi. Girdiği ölçüde sessizce dışarı çıkarak onun ofisine gitti. "Çıkmışsındır diye düşünmüştüm." Mira rahat koltuklarından birini işaret etti. "Birazdan çıkacağım. Çay?" "Yok, çok kalmayacağım." Ama Mira çoktan otoaşçıyı programlamaya başlamıştı. Eve kendini Mira'nın o çok sevdiği sıvı çiçek sularından birini içmeye hazırladı. "Kahve tercih ederdim biliyorum," dedi Mira arkası dönük halde. "Ama bana uyacağını da biliyorum. Kafeine kısa bir mola fena olmaz. Sonra istediğin kadar devam edeceksin nasıl olsa." "Ama nasıl? Yani bu bitkisel şeylerle kafanı ayık tutmayı nasıl başarıyorsun?" "Konu sadece sistemini neye alıştırdığın değil mi? Bunların zihnimi sakinleştirdiğini biliyorum ve zihnim sakinleştiğinde enerjim artıyor. Ya da öyle olduğuna inanıyorum ki bu da aynı kapıya çıkıyor." Geri döndüğünde Eve zarif bir fincan uzattı. "Başka bir deyişle enerjin olmasa bile olduğu konusunda kendini kandırıyorsun. Yani farklı bir ifade şekli oldu bu. Yine de ilginç. Her neyse, Juliana Dunn'la ilgili yeni veriler elde ettim ve hemen aktarmak istedim. Kadın tekrar harekete geçmeden önce çok vaktimiz olduğunu sanmıyorum. Üvey babasıyla görüştüm ve..." "Dallas'a mı gittin?" "Bir saat önce döndüm. Şu anda sadece bunu konuşmak istiyorum," dedi Eve. Mira'nın kaşlarını kaldırmasına neden olacak kadar kararlı bir tonla. "Tamam mı?" "Pekala." Eve görüşmenin detaylarını anlattı, verilen bilgileri aktardı, sonra Chuck Springer'la olan konuşmasına geçti. "Cinsel olarak birlikte olduğu ilk adam kendi yaşındaymış," diye yorum yaptı Mira. "Ve işçi sınıfındanmış. Tabii aynı zamanda ilk reddedilişi. Ayrıca elimizdeki verilere göre bunu yapabilme lüksünü taşıyan tek kişi. Dunn bunu unutmuyor. Ama hedefini Springer tipindekiler olarak belirlemedi, üvey babası gibilerin peşine düştü. Çünkü onları kontrol edebileceğinden emin. Onun güvenini ve banka hesabını zirveye taşıdılar. Ancak birlikte olduğu her adamla Springer'ı cezalandırıyordu. Bak neler yapabiliyorum, bak nelere sahibim. Sana ihtiyacım yok. Zaman geçtikçe Springer kişisel bir düşmandan ziyade bir sembol haline geldi. Erkekler değersizdir, yalancıdır, güvenilmezdir, zayıftır, seksle idare edilebilir. Ama işin özünde seksle idare edilenin kendi olduğunu düşünmek hiç hoşuna gitmez, değil mi? Mira kaşlarını kaldırarak beğeniyle başını salladı. Evet, tam olarak öyle, onu çok iyi anlıyorsun. Springer ondan ayrıldıktan sonra seks yaptıklarını söylemiş. Hatta oğlana fiziksel olarak saldırdıktan sonra. Bu Dune için seksin sadece anahtar olduğunu gösteriyor. Erkeklerin marazi zayıflığı. Öfkelenmekten vazgeçti ve o zayıflığı kendini tatmin etmek için manipüle etmeye başladı. Anlıyorum ama bir sonraki hedefinin kim olacağını netleştiremiyorum. Parker, Springer ve Rourke üzerine olasılık hesaplamaları istedim. Parker ve Springer burun buruna gidiyorlar. Rourke 20 puan geriden geliyor. Senin fikrin benim için bilgisayarınkinden çok daha önemli. Springer olmayacak, henüz değil. Onunla biraz daha oynayabilir ama öldürmeyi sonlara saklayacağına inanıyorum. Öldürmeden önce bir kedinin fareyle iyice oynaması gibi. Üvey babası? Mümkün ama sanırım onu da biraz daha bekletmeyi tercih edecektir. Adam bir bakıma onun ilk gerçek zaferiydi. Acemiliğini geçirdiği bir oyuncak. Onun üzerine gideceğini de sanmıyorum. Mira çayını sehpaya doğru iteledi. Ben olasılık hesaplamalarının sonuçlarına rağmen yine de Rourke olacağını düşünüyorum. Ya da tamamen farklı başka biri. Henüz buradaki işi bitmedi Eve. Seninle işi bitmedi. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Rourke'u koruma altında tutacağım. Bu durum onu sinirlendirecek. Fakat atlatır. Tamam, teşekkürler. Seni geç vakte bıraktığım için üzgünüm. Sen iyi misin? Biraz sarsıldım diyelim ama iyiyim. Yüzleşebildim sanırım ve bir şeyler de hatırladım. Bana da anlatır mısın? Eve'in profesyonel sebeplerle olduğu kadar kişisel sebeplerle de orada olduğunu inkar etmek her ikisi için de gereksizdi. Onu öldürürken nasıl hissettiğimi hatırladım. O ilkel, yoğun nefret ve öfkeyi hatırladım. Onların içimde olduğunu ve kontrol edebileceğimi biliyorum. Onu öldürmenin benim için o anda hayatta kalmanın tek yolu olduğunu biliyorum. Bununla yaşayabilirim. Eve ayağa kalktı. Eğer emin olmak için beni teste sokman gerektiğini düşünüyorsan onay vermeyeceğim. Teste girmem. Mira kucağında kavuşturduğu ellerini açmadı. Hareket etmeden Eve'i izliyordu. Sence sana öyle bir şey yaşatır mıyım? Seni tanıyorken, hangi şartlar altında olduğunu biliyorken, güvenini suistimal edip kitaba göre davranır mıyım? İkimizin bundan daha fazla yol kat ettiğini düşünüyordum. Eve, doktorun sesindeki incinmeyi ve hayal kırıklığını duyduğunda geri adım atmak zorunda olduğunu hissetti. Bilmiyorum, belki düşündüğümden daha fazla sarsıldım. Avuçlarını şakaklarına doğru bastırdı. Tanrım, ah Eve! Mira ayağa kalktı ve ona doğru ilerlerken Eve hızla bir adım geriledi. Kafamı toplamam gerek, işe odaklanıp bunları sonra... Tanrım, beni satmaya hazırlanıyordu, eğitiyordu diye patladı. Beni başka adamlara pazarlayabilmek için eğitiyordu. Mira'nın gözlerinin içine bakarak ellerini yavaşça indirdi. Biliyordun. Şüpheleniyordum. Korkunç bir şekilde makuldü Eve. İstese sensiz daha hızlı, daha kolay, daha masrafsız hareket edebilirdi. Onun yanında olmanın başka mantıklı bir amacı olamazdı. Bildiğim kadarıyla, anlattıklarından anladığım kadarıyla standart bir pedofil değildi. Sık sık kadınlarla birlikte oluyordu. Taciz ve tecavüz ettiğini bildiğimiz tek çocuk sensin. Tek istediği çocuklar olsaydı bir tanesini sürekli ayak altında tutmadan da işini halledebilirdi. Beni kilitli tutuyordu. Birini bu şekilde eğitirsin, yani beyin yıkama anlamında. Onu kilit altına alıp tamamen kendine bağımlı hale getirirsin. Ne olursa olsun yanında kalmasına ve dışarısının çok daha kötü olduğuna inandırırsın. Aç, rahatsız ve korkmuş halde tutarsın ve karışıma arada küçük ödüller katarsın. En ufak bir dirençte hemen ve sertçe cezalandırırsın. Böylece istediğin göreve alıştırmaya çalışırsın. Onu kendine korkuyla bağlarsın ve artık senindir. Sen asla onun olmadın. Tüm yaptıklarına rağmen yıllarca asla sana ulaşamadı. Ama peşimi de hiç bırakmadı, dedi Eve. Ve bununla da yaşamak zorundayım. Rourke da öyle. O da çok etkilendi. Belki benden bile daha fazla. İyiyiz ama. Lanet olsun. Biraz dağıldık. Onunla konuşmamı ister misin? Evet. Eve, kafatasının arkasını delmeye çalışan baskının biraz hafiflediğini hissetti. Evet, çok iyi olur. Ofisine dönüp Mira'nın yorumlarını Juliana Dunn dosyasına eklemek oyalanmak sayılmazdı. Eve, kafasını toplamak, güncellenmiş tüm dosyaları takımına ve komutanına göndermek için biraz zaman verdi. İşi bittiğinde ofisinin dışında vardiya değişikliği anlamına gelen bir hareketlenme duydu. Son bir kahve daha programladı ve pencerenin önünde dışarı bakarak içti. Trafik berbat olacak diye düşündü. Juliana Dunn, yoğun yol ve hava trafiğinin karşı tarafında küçük bir ofiste ikinci el metal bir masanın başında oturuyordu. Üzerinde Daily Enterprises yazan ofisin kapısı kilitliydi. Ofis kutu gibi bir odadan ve dolap büyüklüğünde bir banyodan ibaretti. Pek eşya yoktu ve olanlar da epey ucuzdu. Juliana kira sözleşmesini imzalayan alt benliği Justin Daly'nin boş yere masrafa girmesi için bir neden görmemişti. Burada uzun süre kalmayacaktı. Kira gereğinden fazlaydı ve tuvalet sürekli akıtıyordu. İnce ve lekeli halı döşemesi nem kokuyordu. Ama manzara müthişti. Dürbünüyle baktığında Eve'in ofisini ve Teğmen'in kendisini çok net görebiliyordu. Ne kadar aklı başında ve ciddi diye düşündü. Kanun ve düzen mihrabında tapınırken ne kadar kararlı ve kendine adamış gözüküyordu. Çok büyük bir kayıptı. Tüm o zeka, o enerji, o kararlılık bir rozet uğruna ziyan ediliyordu. Ve bir adam uğruna. Farklı şartlar altında muhteşem bir takım olabilirlerdi. Ama Juliana iç geçirerek düşman olduklarını düşündü. Hapiste geçirdiği 8 sene, 7 ay, Juliana'ya hatalarını görmesi ve hamlelerini tekrar düzenlemesi için bolca vakit vermişti. Aslında polisleri, erkek polisleri atlatabileceği ve o 8 sene, 7 ayı sevdiği işi yaparak geçirmiş olabileceği konusunda en ufak şüphesi yoktu. Ama kadın, kurnaz bir yaratıktı. Ve yeni terfi etmiş dedektif Dallas özellikle çok kurnazdı, vazgeçmiyordu. Dahası rakibinin zaferlerini ve becerilerini takdir edecek temel nezaketten de yoksundu. Ancak artık her şey daha farklı olacaktı. Kendisi de değişmişti. Fiziksel olarak daha güçlüydü, zihinsel olarak daha kararlıydı. Hapishanenin fazlalıkları törpülemek, duyuları keskinleştirmek konusunda üstüne yoktu. Aynı sürede Eve'in de törpülenip keskinleştiğinden emindi. Ama aralarında çok hayati bir fark vardı. O poliste çok temel bir kusur vardı. Umursuyordu. Kurbanı, iş arkadaşlarını, kanun ve düzeni umursuyordu. En önemlisi, birlikte olduğu erkeği umursuyordu. Onu mahvedecek hata buydu. Ne var ki vakit henüz gelmemişti. Dürbünü kenara bırakarak bilek ünitesini kontrol etti. Şimdi biraz eğlence vaktiydi. Eve tam ofisinden çıkarken Peabody ile karşılaştı. Teğmen, Teksas'ta olduğunuzu sanıyordum. Öyleydim, erken döndüm. Güncel raporları sana da gönderdim. Memur Peabody, üniformana ne oldu diye sordu Peabody'nin siyah gece elbisesini ve uzun ince topuklarını süzerken. Vardiyam çoktan bitmişti. Üzerimi burada değiştireyim dedim. Aslında sizin eve gidiyordum. Annemleri alacağım. McNabb bizi şık bir restorana götürecekmiş. Niye böyle bir şey yapmak istiyor anlamadım gerçi. Şıklıktan hiç hoşlanmaz. Annemlerden de ödünün koptuğuna eminim. Ona dava konusunda aktarmam gereken bir şey var mı? Sabaha kadar beklemeyecek bir şey yok. Sabah ev ofisimde toplanalım 8'de. Tamam. Eve doğru mu gidiyordun? Hayır. Bir iki saatliğine Afrika'ya geçip zebraları göreyim diyordum. Ha ha! Peabody ayağındaki kokteyl ayakkabılarının izin verdiği ölçüde ona yetişmek için koşturuyordu. Aynı anda aynı yere doğru gittiğimize göre belki ben de takılabilirim sana ha? Sen de mi Afrika'ya gidiyordun? Dallas! İyi, tamam, iyi. Kalabalık asansöre yetişmek için birçok kişiye omuz atmak zorunda kaldı ve homurtulu küfürler yedi. Biraz bitkin görünüyorsun dedi Peabody, karmaşadan yararlanıp araya sıkışırken. İyiyim. Eve kendi sesindeki tersliği duydu ve yumuşatmak için uğraştı. İyiyim diye tekrarladı. Uzun bir gün oldu hepsi bu. Stibbs'e vakit ayırabildin mi? Evet efendim. Asansör durdu ve birkaç yolcu dar bir şişeden fırlayan mantar gibi dışarı döküldü. Ben de o konuda konuşmak istiyordum. Kadını yarın resmi sorgulama için merkeze almak istiyorum. Hazır mısın? Sanırım, evet diye düzeltti Peabody. Hazırım. Birkaç eski komşusuyla da konuştum. Şüphelinin o dönem bir ilişkisi de yokmuş. Yani bir tane varmış ama Stipslerle aynı binaya taşınmadan birkaç hafta önce ilişkiyi bitirmiş. Komşulardan biri laf arasında Boyd Stips'in Maureen'le evlendiğinde hiç şaşırmadığını söyledi. Karısının ölümünden sonra hazır ve nazır bir şekilde kendini adama adamış. Yemekler yapmak, evini toparlamak tarzı şeyler. Olayın aslına bakana kadar yüzeyde iyi komşu durumları. Asansör yolcu indirip her seferinde daha fazlasını alacak şekilde 8 defa durdu. Evsiz kılığında gizli görevde olan yasa dışı kimyasallar bölümünden bir dedektif, üzerinde türlü vücut sıvılarıyla lekelenmiş, bileklerine kadar uzanan bir paltoyla asansöre bindi. Yaydığı koku korkunçtu. ''Tanrım, Rowinski, lanet yürüyen bandı kullansana ya da en azından işerken rüzgarı arkana al.'' Dedektif, sarartılmış dişlerini gözler önüne serecek şekilde sırıttı. ''İnandırıcı değil mi? Aslında kedi çişi, biraz da ölü balık suyu. Artı olarak bir haftadır yıkanmıyorum. Yani müthiş oldu.'' ''Gizli görevde fazla kalmışsın dostum.'' dedi Eve ve dedektif asansörden inene kadar ağzından nefes almaya özen gösterdi. Garaj katında asansörden inene kadar derin nefes almaya cesaret edememişti. ''Umarım üzerime sinmemiştir.'' dedi Peabody, topuklu ayakkabılarıyla Eve'in arkasından koşturmaya çalışırken. ''Böyle kokular kumaşlara işliyor. Böyle kokular gözeneklere işler ve oradan etrafa yayılır.'' Eve, verdiği bu mutlu bilgiyle arabaya yerleşti. Geri geri gitti, direksiyonu çevirdi ve en yakın çıkıştan fırladı. Aynı anda kılık değiştirmiş başka bir adam arabanın önüne doğru atlayınca frene asılmak zorunda kaldı. İri yarı adam delik deşik ayakkabılarıyla geniş adımlar atarak arabanın önüne geldi. Yırtık pırtık Yankees montunun cebinden çıkardığı plastik bir şişedeki pis sıvıyı ön cama boşalttı. ''Harika! Evsizler bayramı filan herhalde.'' Adam camın üzerindeki pisliği kirli bir bezle silmeye başlarken Eve öfkeyle dışarı çıktı. ''Bu resmi bir polis arabası seni gerizekalı, polis arabası. Hemen temizle.'' Adam pisliği iyice cama bularken başını ağır ağır salladı. ''5 dolar, hemen temizle. 5 dolarmış, kıçımın kenarı kaybol hemen.'' ''Hemen temizle.'' diye mırıldanmaya başladı adam camı silmeye devam ederek. ''Kadının dediği gibi hemen temizle.'' ''Ben hemen kaybol dedim.'' Eve adama bakarken göz ucuyla karşı tarafta bir hareket fark etti. Caddenin karşısında alev kırmızısı dar elbisesi ve parlak sarı saçlarıyla Juliana Dunn durmuş gülümseyerek neşeyle el sallıyordu. ''Ufak bir sorun çıktı Hateğmen. Ah, bu arada terfi etmişsin, tebrik ederim.''
''Lanet olsun.''
Eve eli silahına giderek ileri doğru atıldı. Ama iri yarı evsiz önüne geçmişti. Adam Eve'in suratına bir yumruk savurdu. Eve ayakları yerden kesilirken yüzünün bir yanının yanmaya başladığını fark etti. Sonra kaldırıma çarptığında bir an hiçbir şey hissetmedi. Sonra adam tekmeler atmaya başladığında kaburgalarında korkunç bir acı duydu. Kulaklarındaki çınlamaların arasından Peabody'nin bağırmasını ve evsiz adamın öfkeyle ''5 dolar, 5 dolar'' diye şakımasını duyabiliyordu. Eve başını sallayarak kendini topladı, tek hamlede ayağa fırlayarak adamın kasıklarına omzunu geçirdi. Adam ulumaya bile fırsat bulamadan bükülerek yere kıvrıldı. ''Dallas, Tanrım neler oluyor?'' ''Dune!'' diyebildi Dallas. Zorla bir düğmesini açarak ciğerlerine tekrar hava doldurmaya çalıştı. ''Caddenin karşısında, kırmızı elbiseli, saçları sarı.'' Uyuşukluğun arasından yavaş yavaş sızmaya başlayan acıyı hissedebiliyordu. Yüzünün sağ tarafı alevler içinde gibiydi. ''Batıya ilerliyor, yaya, merkeze haber ver.'' diye seslendi evsizin bileğini arabanın koluna kelepçelerken. ''Hemen destek yollasınlar.'' Eve, işaret verilmiş bir atlet gibi doğruldu ve son hızla trafiğin arasına daldı. Neredeyse bir aracın altında kalıyordu. Caddenin karşısına geçtikten sonra bile kornalar ve bağırtılar durmadı. Yaklaşık 150 metre ötesindeki yanar döner kırmızı rengi gözden kaybetmemeye çalışırken son gücüyle koşuyordu. Bacakları çalışmaya devam ederken bir yandan yayaları iteliyor, elinde ölümcül bir silahla koşup duran bir kadının önünden çekilmeyecek kadar duyarsız insanların arasından geçiyordu. Üzerinde şık bir takım elbise, kulağında cep linki olan bir adam üzerine doğru koşan Eve'i gördüğünde şaşkınlıkla bağırdı. Panikle kenara atılırken hemen arkasındaki seyyar satıcının arabasının üzerine düştü. Etrafa dağılan kolalar ve soyalı sosislerin arasından satıcının öfkeli küfürleri yükseldi. Eve yerdeki adamın üzerinden atlayarak kuzeye doğru döndü ve çeyrek sokak kadar zaman kazandı.
''Destek! Lanet olsun! Destek kuvvetler nerede?''
Koşarken iletişim cihazına doğru bağırdı. Sağ tarafı çürümüş gibi acıyordu.
''Destek istiyorum. Juliana Dunn olarak teşhis edilen şüphelinin peşindeyim. Blacker'da 7. caddede kuzeye doğru ilerliyor. Yaya, civardaki tüm ekipler cevap verin.''
Kırmızı ışıkta karşıya fırlayarak kırmızı bir sedanın ön kaputundan yuvarlandı ve tekrar yola indi.
''Kadın şüpheli, lanet olsun, sarışın, 34 yaşında 1.65, 55 kilo, kırmızı elbiseli.''
İletişim cihazını yerine taktı. Silahını kullanmasını imkansız hale getiren kalabalığa küfretti. Silahı koşumuna takarak daha da hızlanmaya çalıştı. Ağzında kan tadı vardı ve sağ gözüne doğru kan damlıyordu. Ama Juliana'ya epey yaklaşmıştı. Hızlı diye düşündü Eve, damarlarındaki adrenalin pompalanmasını hissederek. Epey antrenmanlı, nasıl koşacağını iyi öğrenmiş. Uzaktan gelmeye başlayan siren seslerini duydu ve biraz daha hızlandı. Juliana dönüp arkasına baktığında aralarında 10-15 metre kalmıştı. Kadın gülümsedi. Eve, o anda arkadan gelen sert bir darbeyle mancınıktan fırlatılmış bir kaya gibi havalandı. Kemikleri titretecek bir şekilde kaldırıma yapışmadan önce ''Bu ne şimdi?'' diye düşünecek kadar vakti oldu. Kafasının arkası kaldırıma çarparken gözünün önünde yıldızlar uçuşmaya başladı. Gelgit dalgaları şeklinde bir takım sesler duymaya başladı. ''Yaptım mı? Oldu mu? İyi oldu mu?'' Neşeli ve coşkulu ses dönüp duran beynini iyice burgaç gibi deliyordu. Gözlerini açıp kapayarak karşısındaki çinli yüzlü iki küçük oğlan çocuğuna baktı. Gözlerini bir kez daha açıp kapadığında yüzler birleşti ve tek bir çocuk oldu.
''Çok güzel oldu. Gerçek gibi oldu değil mi? Tanrım, gerçekten uçtun sanki.''
Fosforlu yeşil hava kaykayını kucaklayarak olduğu yerde hoplamaya başladı.
''Nasıl vurdum ama? Tam kadının söylediği gibi.''
Eve bir şey söylemeye çalıştı ama sadece kan tükürebildi. Sonra dizlerinin üzerinde doğruldu.
''Teğmen! Dallas! Tanrım!''
Peabody kalabalığı yararak rüzgar gibi Dallas'ın yanında bitti.
''Dun! Vuruldun mu? Bu küçük.''
Eve bir kelime bulamadı.
''İyiyim. Devam et, koş, kuzeye gidiyor.''
Peabody korku dolu gözlerle teğmenine baksa da koşmaya başladı.
''Sen!''
Eve parmağıyla çocuğu çağırdı. ''Gel buraya.''
''Tanrım, o kan gerçek gibi, harika.''
Çocuğun yüzü titreyerek yine ikiye ayrıldı. Dolayısıyla Eve iki surata birden hırladı.
''Seni küçük velet, şüpheli takibindeki bir polise saldırdın.''
Çocuk omuzlarını eğerek sesini alçalttı.
''Kamerada mıyız hala? Ne dediğimi duydun mu sen? Böyle hareketleri nereden öğreniyorsunuz? Düştüğünüzde canınız yanmıyor mu? Canım çok yanıyor seni küçük.''
Eve gerisini getiremedi. Titremeye başlayan görüntüyü gözlerini açıp kapayarak düzeltmeye çalıştı. Çocuk 10 yaşında bile yoktu ve neşeli yüzünde korku ve kafa karışıklığı belli olmaya başlamıştı.
''Gerçekten mi yoksa klip için mi? Bu klip çekimi falan değil. Ama o kadın klip olduğunu söylemişti. Onun peşinden koşarken ben yaklaşıp sana kaykayımla çarpmalıymışım. $50 verdi bana. İyi iş çıkarırsam $50 daha alacağımı söyledi.''
Kalabalığın arasından çıkan iki polis insanları geri çekilmeleri konusunda uyardı.
''Tıbbi destek çağıralım mı Teğmen? Yakaladınız mı?''
Polisler birbirlerine baktıktan sonra yere Eve doğru baktılar.
''Üzgünüz efendim, onu kaybettik. Yaya ve motorlu birlikler çevreyi tarıyor. Her an yakalanabilir.'' ''Hayır, kaçtı.''
Eve, midesinden yükselmeye başlayan bir bulantı hissiyle başını dizlerine doğru eğdi.
''Gitti.'' ''Sen gerçek polis misin?''
Çocuk Eve'in kolunu çekiştirmeye başladı.
''Başım dertte mi? Annem beni öldürecek.'' Bu çocuğun ifadesini alın sonra evine bırakın.
Eve, etrafındaki görüntünün yine yaklaşıp uzaklaşmaya başladığını fark etti. Ancak titrek bir şekilde ayağa kalktı.
Efendim?
Peabody, terli ve kıpkırmızı bir suratla köpek gibi soluyarak yanına geldi.
Üzgünüm, şüpheliyi göremedim bile. Ekipler devam ediyor ama.
Evet, gitti.
Oturmanız gerek.
Eve sallandığında Peabody koluna girdi.
Sağlık ekiplerini çağırdım.
Lanet sağlık ekiplerini istemiyorum.
Efendim, kötü durumdasınız. İstemiyorum dedim, geri çekil.
Eve, Peabody'nin kolundan çıkmaya çalışırken yardımcısının yüzünün üçe ayrıldığını gördü.
Ah, lanet olsun demeyi başarırken bayılmadan önce gözlerinin geriye doğru döndüğünü kendi bile hissetti.
29. ayrımın sonu. Sayfa 292. Devamı 30. ayrımda.